Ayrım 11.
Önümüzdeki yıllarda ciddi bir tartışma konusudur bu. Nahşur acağı yazıyorum. Müslüman ilericiliği de, şeriatçılık da gerçekte emperyalizme tepki olarak güçlenmekte. Ama toplumsal anlamda ulusal burjuvazilere, onlarla birlikte işçi sınıflarına dayanamadıkları, sanayileşmeyi tam anlamıyla gündeme getiremedikleri için güçlerini ya bürokratik devletleştirmeler ya da geriye doğru kültür devrimleri çabasında yitirmektedirler. Asıl yapılması gereken tam bağımsız sanayileşmeyi, dolayısıyla kalkınmayı sağlamaktır. Bu sanayileşme ve kalkınmanın ise ne yanından bakılırsa bakılsın, laikliğin hem nedeni hem sonucu olduğunu görmemeye olanak yoktur. Şu halde Müslüman ilericiliğinin alfabesi, dinselliği birey yaşantısı içerisinde değerlendirmek, toplumsal düzeyde dinsel niteliği olmayan her türlü ilerlemeyi benimsemektir. Basım evi, icat eden kim olursa olsun dinsel nitelik taşımaz. Bunun için Şeyhülislam Abdullah Efendi ondan hoşnut olmuştur. Nükleer enerjide mucidi kim olursa olsun dinsel nitelik taşımaz. Günümüzü Müslüman ilericileri ondan hoşnut olacaklardır. Bunları son 200 yıl içinde batıda geliştirilmiş teknik ve toplumsal bazı başarıları sadece orada geliştirdikleri için günah saymaya eğilimli Müslüman ilericilerine karşı söylediğimi anlamamış olamazsınız. İslam ki uzak doğu ve Yunan uygarlıklarının yüceliklerini içermiş, batıya aktarmıştır. Batının yüceliklerini niye içine sindiremesin? 6 Mart 1979. 6. İslam uyanışı neye tepki? Bilmem hala Müslüman ülkelerinde olup bitenleri ciddiye almayan, buna karşılık Hristiyan Batı ülkelerinde sinek uçsa önemseyen o tatlı sufrengine benzer asri Türk aydınlarından kimse kaldı mı? En dünyadan habersiz Türk aydınının bile Müslüman ülkelerindeki gelişmelerle ilgilenmemesi doğrusu bana olanak dışı görünüyor. Bir kere İslamlığın büyük bir uyanış hareketi içine girmiş olmasından, ikincisi hem sayı olarak inanılmaz bir çoğalma dinamiğine hem de ekonomik güç olarak yeryüzünün çok bölgesini etkileme olanağına sahip olmasından. Bilmem bilir miydiniz? Din olarak İslamlık Afrika'da Hristiyanları nakavt etmiştir. Örnek mi? Zaire. Bu ülkedeki Müslümanların yarısı sadece 1954 ile 1959 arasında Müslüman olmuşlar. Dünyadaki Müslüman sayısının 1 milyara yaklaştığı bildiriliyor. Ayrıca nüfus artma hızının en yükseğine Müslüman toplumlar arasında rastlanıyor. Öteden beri yazar dururum. Türkiye'nin Müslüman çevresinden bir ülke olup da bu harekete ilgisiz kalması aklın alacağı bir şey değildir. Siz bakmayın Dışişleri Bakanlığındaki Tanzimat diplomatlarına. Aklı başındaki Türk aydını da, Türk politikacısı da, Türk işçisi ve işvereni de, öteki Müslüman ülkelerinde saptadığı gelişmeleri izleyecek, bunları anlamaya, vardığı sonuçları ortaya koyup daha ayrıntılı bir değerlendirmeye ulaşmaya çalışacaktır. Çalışıyor da. Kendi hesabıma benim ziyadesiyle üzerinde durduğum sorun şu: nasıl oluyor da Handi ise yüzyılları bulan bir süre boyunca kendi kabuğuna kıvrılmış uyuyan İslamlık, yeni baştan kitleleri harekete getiren, iktidarları devirip yenilerini ortaya çıkaran toplumsal bir güç haline dönüşebiliyor? Tunuslu bir yazar, Habib Bulares, konuya ilişkin ilginç saptamalar yapmış. Bugün onlar üzerinde tartışalım biraz. Habib Bulares diyor ki, İslam hareketinin çeşitli Müslüman ülkesinde birden başarılı bir tepki halinde belirmesinin kökeninde bu toplumların yaşadığı iki gerçek etkilidir. Neymiş bu gerçekler? Şunlar. A. Müslüman toplumlarında gelir dağılımının kötülüğü, aşırı zenginliğin ve lüksün yanında aşırı yoksulluğun varoluşu. B. Batı modeli gelişmenin aydınlar ve varlıklı kesimlerle geniş halk yığınları arasında gerçekleştirdiği yabancılaşma. Acaba şöyle desek yanlış mı olur? Bulares sistemin ya sömürgesi ya da denetlediği ülke olmuş Müslüman toplumlarında kültür emperyalizminden doğan yabancılaşmayla komprador kapitalizminin sömürmesinden doğan toplumsal adaletsizliğin önemli bir siyasal hareket potansiyeli biriktirdiğini belirtmek istiyor. Çünkü fikrini şöyle geliştirmiş: son zamanlarda Müslüman ülkelerinde beliren hareketleri tam anlamıyla dinsel hareketler olarak nitelendirmek olanağı yoktur. Çünkü bu hareketler gerçekte saydığımız yanlışların uyandırdığı tepkilerin siyasal ifade biçimleridir. İslamlık kökeninde hem adaletsizliğe karşı eşitçilik hem de yabancılaşmaya karşı kişiliğini bulmak ilkelerini taşıdığından, sömürge, yarı sömürge modeli Müslüman toplumlarında birikmiş potansiyelin siyasal tepkisine hazır kılıf olabiliyor. Bulares bir de çarpıcı örnek vermiş buna. Diyor ki, 20. yüzyılın en büyük İslam filozofu Muhammed İkbal'dir, Pakistanlı. Gel gör ki İslamcı uyanış yanlısı görünen hareketlerin hiçbirisi bu büyük filozofun İslam'ın dinselliğini geliştiren, derinleştiren düşünceleriyle ilgili değillerdir. Üzerinde bile durmazlar. Niye? Onları daha çok uyanışın siyasal bir harekete dönüşmesi ilgilendiriyor da ondan. Onun için şeriata dönmeyi, Kur'an yasalarına göre yaşamayı, kısacası İslamlığın toplumsal ve hukuksal yanlarını gündeme getiriyorlar. Böylelikle hem komprador kültürüne hem de komprador zenginliğine karşı koymuş olduklarını sanıyorlar. Ne var ki Kur'an'ın istediği anlamda ve düzeyde bir eşitçiliği çoğu tepeden tırnağa eşitsiz bir toplumsal yapıya sahip olan mevcut Müslüman iktidarların benimseyebilmesi tartışma götürür. Başka türlü söylersek Habib Bulares, günümüzdeki İslam uyanışının gerçekte neye, neden dolayı bir tepki olduğunu bir güzel saptamış ama yabancılaşmadan da, kompradorlaşmadan da bu tepkiyle kurtulunabileceğine aklı pek yatmıyor. Şimdi izninizle Habib Bulares'e daha önce söyleştiğimiz bir şeyi hatırlatalım mı? İslam toplumlarının çıkmazı, onları millet olarak sömürmeye gelmiş, kendi ulusal kültürlerini empoze etmiş emperyalizmlere karşı, ümmet kültürüne ve kurumlarına dayanarak karşı çıkmaya çalışmalarıdır. Batı, Müslüman ülkelerine Hristiyanlığını öne alarak sömürmedi. Hristiyan kültüründen çok onları Fransız, Alman, İngiliz kültürüyle kendi halkına yabancılaştırmasına da, eşitsizleştirmesine de, ümmet ahlakına dayanarak değil, onun içinden kurtarılacak bir millet ilkesiyle, ulusal kurtuluş tutumuyla karşı çıkmak gerekir. Buysa ulusal bileşimi gerektiriyor. Müslüman toplumu, elbette Müslüman geçmişinden onu özümleyerek çıkaracağı ulusal bir kültür ve toplum bileşimiyle onu hala etkisi altında tutmak isteyen batılı ülkelere karşı kişiliğini kanıtlayabilecektir. Arap milletlerinde bu Arap olmayan Müslüman ülkelere oranla daha zor olabiliyor. Zira Tunus'un ya da Fas'ın milletleşmesi Türkiye ya da Senegal'in milletleşmesinden daha çok çaba gerektiriyor. Yine Cezayir'in başlangıçta onca dinsel olan tutumunun somut sorunlarla karşılaşınca nasıl ulusal ve laik bir renk kazandığını asla unutmayalım. Ama Cezayir'in bulduğu yolu Kemal Paşa çok daha önce bulup uygulamamış mıydı? 24 Mart 1976. 7. Laiklik nerede zorunluluk kazanır? Adı aslında Haşim Cavit midir diye düşünüp duruyorum. Fikirlerini söylediği Fransızca dergide Hihem Diet diye yazmışlar. Bu medyenin adını Frankler Huari yazıyor diye 40 yıllık Hayri'yi Huari diye söyleyip duran spikerlerin durumuna düşmemek için ufak tefek yanılmış olsam da bu Arap İslam tarihçisinin adını Haşim Cavit diye yazacağım. Haşim Cavit bir kere Batı'nın gözünde İslam imgesinin neden dolayı tam gerçeğe oturmadığını arıyor. Kökünü bir ucundan Endülüs'ün Araplar tarafından ele geçirilmesinin uyandırdığı dehşette bulmuş, bir taraftan Osmanlı'nın Avrupa içlerine yayılmasında. Diyor ki o dönemde Batı'nın Doğu'ya karşı durumu bugünkünün tam karşıtıydı. Doğu gelişmiş, zengin ve kendinden emin, Batı ise az gelişmiş, yoksul ve kendine güvenemiyor. Bu yüzden Müslümanlığı ve Müslüman ulusları bunlar. Sefahatle şiddete düşkün insanların inancı ve topluluğu sayıyorlar. Batı Hristiyanlığı, saflığı, bekareti, her türlü erdemi Hristiyanlıktan başka kimseye bırakmıyor ya, çok kırıllığa izin veren cinselliği, hatta eşcinselliği, harem, hoş gören bir din, bu Müslümanlık Batı'nın gözünde ayrıca asıp kesici bir yanı da var ki aman Allah en yaman batılı şövalyeler önünde duramamaktadır. Batılının bu orta çağdan kalma vizyonu, Haşim Cavit'in fikrince hele 19. yüzyıl sömürgeciliği döneminde Batılı ulusların Müslümanlara yönelttikleri saldırılara gerekçelik etmiştir. Bununla kalsa iyi, bugünkü Batılının kafasında Müslüman dedin mi canlanan yine aynı görüntüdür. O zaman ne oluyor? Müslümanlık Afrika'da hızla yayılıyor ya da Orta Doğu'da Batı'ya ve Batılılara baş kaldırdı dediniz mi, ortalama Batılının bundan anladığı geçen yüzyıldakinden pek farklı değil. Bu yüzdendir ki Kuzey Afrikalı ya da Türk ve Pakistanlı işçiler Batılı ülkelerde ikinci sınıf insan işlemine uğratılmaktadır. Fakat Haşim Cavit'in söyledikleri arasında benim özellikle dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Şöyle bir saptama yapmış: bugün Batı, İslam uyanışı karşısında irkiliyor ya da korkuya kapılıyorsa bu uyanış İslam olduğu için değildir. Daha çok dinsel olduğu içindir. Çünkü son 200 yıldır Batı gerçekte dinsel her şeyle ilişkisini kesmiştir. Bu yüzden de doğudaki hareketlerde dinselin yeniden siyasalın içinde belirmesi Batılıyı şiddetle ürkütüyor. Kuşkusuz farkına vardınız. Aslında Haşim Cavit'in tartıştığı laiklik sorunudur. Batı, laikliği bir yaşama biçimi, hatta bir uygarlık düzeni haline getireli 200 yıl oldu. Malraux'un deyimiyle sadece Batı uygarlığıdır ki gelmiş geçmiş uygarlıklar içinde dinsel değildir, laiktir. Haşim Cavit bunun nedenlerini aramıyor. Daha doğrusu laikliğin Batı toplumlarında ancak uluslaşma ve sanayileşme süreci içinde belirdiğini düşünmüyor da, Müslümanlığın ümmet uygarlığı içinde siyasalı ve dinseli aynı hareket içerisinde taşımasından Batı'ya ürküntü geldiğini ileri sürüyor. Yahu kardeşim, Müslüman ülkeleri tam anlamıyla uluslaşma sürecini yaşasalar, bu gerçekte burjuvazi proletarya karşıtlığının ulusal birlik içerisindeki oluşması anlamına gelir. Hele bir de sanayileşme aşamasına ulaşsalar, o yaşama biçiminin Müslüman ülkeleri de laikliğe getirmeyeceğini kim temin edebilir? Batının siyasal yaşantısında dinselle ilişkisini kesmiş olması, tam kesmek midir o da ayrı sorun, tartışılması gerek. Çok Batı ülkesinde dinsel kökenli partiler son derece güçlüdür, çoğu da iktidar olmuştur, olabilmektedir. Kültürel düzeyde bir olay olmaktan çok, pozitivizmin başka deyişle bilimin üretime uygulanışının, en açıkçası üretim güçlerindeki gelişmenin bir sonucu. Aynı gelişme sürecinin doğulu toplumlarda da aynı sonuçlara ulaşmayacağını Haşim Cavit nereden çıkarmış? Bana sorarsanız İslam'ın dogmatizminden çıkarıyor. Şeriat yalnız iman değildir, aynı zamanda bir yaşama biçimidir. Doğru. Doğru ama Katoliklik de öyle değil miydi? Bence çok daha katı, çok daha kurala ve yaptırıma, müeyyideye bağlanmış bir dogmatizmdi hem. Müslüman dünyasında halifeler hiçbir zaman şahlara, padişahlara, sultanlara, papaların krallara hükmettiği gibi hükmedemediler. Çünkü en kestirme yoldan ya halifeler kral ya krallar halife oldu. Zaruretler ise haram şeyleri mübah kıldı. Hristiyanların o katı kalıbını üretim güçlerinin gelişme sürecini nasıl kırıp dağıtmışsa, hiç kuşkusuz Müslüman ülkelerinde İslamlığın dogmatizmini de kırıp dağıtacaktır. Örnek mi? İlahi, şu İran'da olup geçenlere bir göz atsanıza. Şah gitsin diye çarşafla gösteriye giden İran kadını, Hümeyni çarşafı zorunluluk haline sokar sokmaz çoluk çocuk binlerce sokağa döküldü. Dediğini de yaptırdı. Üstelik İran henüz tam anlamıyla sanayileşmiş bir ülke bile değil. Haşim Cavit'i yanıltan, İslam ülkelerinin sömürge ya da yarı sömürge statüsü içinde üretim güçlerini, kendi burjuvazilerini ve proletaryalarını yetiştirebilecek kadar geliştirememeleri, dolayısıyla emperyalist Batı kültüre karşı ümmet kültürünü, yani siyasalla karışık dinseli çıkarmak zorunda kalmış olmalarıdır. Bunun ulusal kültür aşamasındaki Batılıyı irkiltmesi normal. Ama Müslüman ülkenin bu statü içinde kalması az gelişmişliğin ta kendisi. Bir bakıma Hristiyanlığın yaptığı atılımı yapamayacağını kabul edip geride kalmak. İslam'ın gönlü buna razı mıdır? 25 Mart 1979. Amerikan Milliyetçiliği. 1. Çocuğu adınla çağırmalı. faşizmin ayak seslerini okuyanların belki gözüne çarpmıştır. 12 Mart sonrasının civcivli günlerinde yayımladığım bir yazıya ben, bildiğiniz gibi Atatürk solcuydu diye başlamıştım. Sıkı yönetim çevrelerini hop oturtup hop kaldırtan bu cümle, gerçekte solculukla sosyalistliğin ve komünistliğin aynı şeyler olmadığını, solculuk kavramının gerçekte görece, izafi bir kavram olduğunu belirtmek için yazılmıştı. Gerçekten de öyledir. Bir tarihte Victor Hugo üzerine bir inceleme okuyordum. İçinde Fransız resmi gazetesinden bir pasaj alınmış. O pasajda Hugo'nun milletvekilliği döneminde Fransız meclisindeki bir konuşması aktarılıyor. Konuşmayı unuttum gitti. Aklımda kalan, aşırı solcu milletvekillerinden Monsieur Victor Hugo ibaresi. Hugo, Fransız devrimindeki Jacobinlerin uzantısı sayılan Radikal Sosyalist Parti'nin milletvekili. Demek ki onun döneminde Radikal Sosyalist Partisi'nin milletvekilleri aşırı solcu sayılıyormuş. Bugün aynı partinin solun en sağında olduğu, çoğu zaman ortanın solu niteliğinde sayıldığı, bazı hallerde düpedüz merkezci diye alındığı bilinen şeyler arasındadır. Bu neyi anlatır? Sol kavramının zaman içerisinde nasıl içerik değiştirdiğini değil mi? Sol, gerçekte ileriye doğru düzen değişikliklerini öneren siyasal eğilimlerin tümünü kapsayan bir terim. Onun içindir ki teokratik, ümmetçi ve derebeylikçi Osmanlı toplumunun yapısını kapitalist bir demokrasiye değiştirmek isteyen bir devrimin önderi olarak Atatürk de solcuydu. Hay Allah! Yahu biz söze tutuculuk ve gericilik üzerine bir şeyler söylemek için başlamadık mı? Niye böyle sola kayıp gittik? Niyesi var mı? Sağcılık kavramının kapsamı içerisine giren tutuculuk ve gericilik içinde buna benzer bir mantık geçerlidir de ondan. Yo, dur bakalım. Gericilik için bu son ileri sürdüğümüz varsayım yürür de tutuculuk için yürümez galiba. Hadi örnekle konuşalım. Çocuk geliyor, Erbakan'a bozulmuş. Böyle tutucu sağcılar diye başlıyor. Olmadı. Erbakan sağcı ama tutucu değil, gerici. Nasıl toplumcu başka, ilerici başka ise tıpkı onun gibi tutucu başka, gerici başka. Gerçi tutuculuk da bir fırt gericiliği içermez değil. Fakat onun asıl işlevi bir geriye dönüşü öngörmekten çok bir statikoyu korumayı öngörmesidir. Gericilik ise basbayağı bir geriye dönüşü, bir restoration'ı amaçlıyor. Bu açıdan baktınız mı Erbakan'ın ve partisinin açıkça gerici oldukları söylenebilir. Niye? Çünkü bunlar artık tarihe karışmış bir altyapının üst yapısından hareket ederek düzeni geriye doğru değiştirmek istiyorlar. Gerçek ve mutlak iktidarları Mustafa Kemal'in demokratik devriminin getirdiği bütün yapısal değişiklikleri ortadan kaldırmayı, bir daha dirilmemek üzere tarihe gömülmüş bir toplum yapısını canlandırmayı hedef edinmiştir. Buna tutucu denebilir mi hiç? Neresi tutucu bunların? Tersine bir dinamikleri var. Zaten dirilikleri ve küstahlıkları da oradan gelmiyor mu? Erbakan'a tutucu dedin mi, ona şu içinde bulunduğumuz düzeni aynen korumak amacını yakıştırmış oluyorsun. Oysa öyle mi durum? Şu halde kafamızın bir kenarına güzelce kaydedelim. Erbakan ve MSP tutucu değildir. Basbayağı gericidirler. Peki tutucu kim? Bizim siyasal yelpazemiz içerisinde bana en tutucu gibi görünenler AP, CKP ve DP'dir. AP, zaten yükselen sınıf olan burjuvazinin egemenliğini aynen korumak istediğinden tutucu. Adamlar Allah'ın günü söyleyip duruyorlar. Özel teşebbüsle, özel teşebbüsün olanakları içinde, özel teşebbüsün özgürlükçü düzeni içerisinde falan fıstık. Ne demek bu? Şu içinde yaşadığımız kapitalist, liberal düzeni koruyacağız. Zinhar bunu değiştirtmeyiz. Ulusun, yani bizim demek istiyorlar, çıkarı bunu gerektirir demek elbet. Suyun başına geçmişler, kimseye vermek istemiyorlar. Sen, yahu biraz da biz ölelim dedin mi, adın hemen haine, casusa, bölücüye çıkıyor. Amaç, kurulu düzeni yerinde tutmak. AP'den güzel tutucu mu olur? CGP'nin tutuculuğu farklı. Onlar kısmen İnönü döneminin bürokrat egemenliğinin özlemi içindeler. Bu egemenliğin tamamı henüz erimedi ya, elde ne kaldıysa onu tutmanın, korumanın peşindeler. Bir yanda da iş çevrelerine yaranmayı. 12 Mart esprisi içinde bir iş çevreleri iktidar ve bürokrasi özdeşleşmesini sağlamayı özlüyorlar. Tutuculukları orada. düzen değişmeyecek, tam anlamıyla belki iş çevrelerinin sultasına da girmeyecek ama onun çıkarlarını koruyacak. Projeleri geçerli değil, zamana da uymuyor, koşullara da. Zira bürokrasiye kim egemen olacak diye taşra burjuvazisiyle büyük metropoller esamesi okunur mu? Bu yüzden de eriyor bitiyorlar zaten. Demokratik Parti de tutucu bir partidir. Onların yapıları da, özlemleri de, AP'nin yapıları ve özlemleri gibi. Aradaki fark AP'nin yüksek düzeyde ve büyük sermayenin tutuculuğunu yapmasına karşılık, DP'nin orta düzeyde daha küçük sermayenin tutuculuğunu yapması. Bu arada MHP ne oluyor diye soran olacaktır elbet. Bana kalırsa bu ekip tutucu olmaktan çok gerici. Çünkü statükoyu korumak istemedikleri açık. Değiştirecekler. Bu değişiklik hiç kuşkusuz büyük sermaye çıkarına olacak ama iktidarın yapısal niteliğini değiştirecek. Demokrasiyi ve çoğulcu düzeni giderek kaldırıp yerine diktacı ve terörist bir totaliter düzeni getirecek. İster tutucu olsun ister gerici, bunların alayı sağcıdır elbette. Sağcıdırlar ama sağ da sol gibi görece izafi bir terimdir. Tutucu 3 parti, gerçekte gerici 2 parti olan MHP ve MSP'nin solundadırlar. Erbakan Demirel için solcudur dese kendi mantığı içinde tutarlıdır. AP'liler MSP ve MHP'ler için sağcı deseler ki diyorlar da zaten, kendi mantıkları içerisinde hem tutarlı hem de bal gibi haklıdırlar. Şu halde sağcı ve solcu gibi geniş kapsamlı ve görece deyimler yerine siyasal adlandırmalar ve nitelendirmelerde çocuğu adlı adınca çağırmak yeğlenmelidir derim. Söz gelimi AP kapitalist liberal bir partidir. Batıdaki benzerlerine ya doğrudan doğruya liberal parti denir ya da liberal demokrat parti. Nasıl ki CHP'nin benzerlerine ya halkçı demokrat parti denir ya da sosyal demokrat parti. Kimin ak, kimin kara olduğunun anlaşılması için bu tür bir aydınlığa çok muhtacız. Sosyalist eğilimler içinde durum böyle. Türkiye'de komünist partilerin yasak sayılması sosyalistler ile komünistler arasındaki sınırı belirsizleştiriyor. Bu da işin büsbütün çorbaya dönmesine neden oluyor. Oysa demokrasiler bu alanda son derece açık ve özgürlükçüdürler. Benim bildiğim Fransa'da sosyalist sol şöyle bir kademelenme içindedir. Radikal Sosyalist Parti, Sosyalist Parti, Komünist Parti, Sovyet eğilimli. Birleşik Sosyalist Parti, Devrimci Sosyalist Parti, Troçkist. Marksist-Leninist gruplar, Maocu. Anarşistler. Bu eğilimlerin çoğu ülkemizde de vardır belki ama hiçbirisi adlı adınca ortaya çıkmıyor. Hepsi sosyalist etiketi altında görünüyor. Elbette o zaman sosyalizm muz gibi ne niyetine yersen ye onun biçimine dönüşüyor. Eğilimler sağlam tanımlamalara bağlanmadan biz bu curcunanın içinden kolay çıkamayız. 23 Ağustos 1975 2. Bir dakika bakar mısınız? Duydun mu arkadaş ne diyorlar? Sağcı partilerin ileri gelenlerinden söz ediyorum. Meğerse neymiş bak. Bir ülkenin, özellikle Türkiye'nin kalkınması ve savunması yabancı ellere emanet edilemezmiş. Bu konuda mutlaka ulusal bir tutum içinde olmalıymışız.